Merhabalar, Sürdürülebilirlik Gündemi programımıza hoş geldiniz. Bugün Sürdürülebilirlik Gündemi programımızın 27.sini yapıyoruz. Ben Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Başkanı Emrah Kurum. Bu Sürdürülebilirlik Gündemi programımız Sürdürülebilirlik Adımları Derneği tarafından sürdürülebilirlik özelinde yaşanan değişimleri takip etmek için hayata geçirdiğimiz bir program serisi. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali kapsamında belgesel sonrası bir canlı yayın yapıyoruz. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nin ilk yan etkinliği olduğu için küçük bir açıklama yapmak isterim. 2008 yılında hayata geçen Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali, asıl olan yaşamın sürdürülebilirliği olduğu vurgusu ile 14 yıldır bizlere ilham vermeye devam ediyor. Sadece ilham vermesinin ötesinde farklı alanlarda ve farklı sektörlerde de yeni liderlerin aslında harekete geçmesini de sağladı. Bireysel olarak bu liderlerin birçoğuyla da ben sahada çalıştığım süreçte tanışma fırsatım da oldu. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nin 2021 yılında ise festival ise bugün başladı ve 5 Aralık'a kadar çevrim içi olarak devam edecek. Bu seneki aslında biraz seçkiden bahsetmek istersek birey, aile, kurum, sektör, toplum ve yaşanan alan, toplum ölçeğinde aslında yaşanan değişimleri örneklerle aktarıyor ve kaosun içindeki dinginliği, krizin içindeki umudu, karmaşanın ortasındaki adaptasyonu ve çaresizliğin aslında da güce dönüşmesini gösteren belgesellerden oluşan bir seri hazırladı. Bu seçkinin çeşitli tematik alanları var. Bunlar sistem değişimi, işiyle aslında dünyayı değiştirenler, iklim için ve suyu düşünen temalar gibi aslında izleyicilerle dünyanın farklı yerlerinden ilham veren hikayeleri bizlerle buluşturuyor. Ve burada yine önemli üzerinde vurguladıkları 2050'de nasıl bir dünya istiyoruz ve bunu yaratmak için aslında birlikte ne yapabiliriz vurgusu da diğer önemli meselelerden biri. Bu sorunun yanıtı aslında 2050 yılına kadar kurumdan kuruma ya da bireyden bireye çok farklılık gösterebiliyor. Fakat aslında belgesel festivalin ilk filminde olduğu gibi hepimizin aslında bu süreçte aktif rol alabileceğimiz gerçeği var. Şimdi ise biz Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali kapsamında yapılan Barınak belgeseli ardından bir söyleşi yapacağız. Bizim Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Yönetim Kurulu üyemizden Çağatay Ankara'nın da yönetmenlerinden biri oldu. Barınak belgeseli. Bu belgeselin ardından bir örnek üzerinden aslında konuyu bir farklı yönüyle tekrar gündeme getirmek istedik. Bugünkü gündem maddemiz ise yapay resifler ve aslında biyoçeşitliliği konuşacağız ve bu konuda konuğumuz İstanbul Üniversitesi Su Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Benel Gül. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız?
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
Teşekkürler hocam. Bu yoğun süreçte vakit ayırıp katıldığınız için tekrar teşekkür ederim. Bu belgeseli izleyenler için o belgeselde konusu edildi, fakat bu canlı yayın olduğu için daha sonra tekrar izleyenler için bir genel bir girizgah olması açısından yapay resif kısaca nedir?
Ben öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir festival. Derneğinizin çalışmalarını da büyük bir beğeniyle takip ediyorum. O yüzden davetiniz benim için çok kıymetli. Yapay resif konusuna gelince de benim akademik çalışmalarımın tamamı yapay resiflerle ilgili. Oldukça ilginç bir konu. Oldukça popüler de bir konu. Yapay resif dediğimiz şey aslında sıfatı yapayı kaldırırsanız resif kelimesi dünyada yaygın olarak kullanılan, herkesin de aşağı yukarı bir fikrinin olduğu bir kavram. Özellikle bu belgeselde de söylendiği gibi mercan resifleri ile başlayan, tanımlanan bir kavram. Resif bizim için bir habitat, bir yaşam alanı. Yapay resif ise doğal bir habitatın tüm işlevlerini taklit edecek şekilde ve ekosisteme en az zarar verecek şekilde insan eliyle suyun altına yerleştirilmiş malzemelerden oluşur. Yapay resifleri biz birçok amaç için kullanıyoruz tüm dünyada ve tarihçesi de aslında oldukça eskilere dayanıyor. Yapay resifin keşfini insanlık tarihiyle neredeyse birleştirebiliriz. Çünkü deniz canlılarının suyun içerisindeki sert bir cisme gösterdiği merak, insanoğlunun gözlemleri sonunda faydalı bir duruma çevrilmiş. Şöyle ki suyun içerisinde yüzen bir kütüğün altına toplanan balıkları avlamayı düşünmüş insanoğlu. Bunun için yöntemler geliştirmeye başlamış. Sizler de deniz kıyısına gittiğinizde, su kıyısına gittiğinizde görürsünüz ki teknelerin altında balıklar bir araya gelir. Bu bazen güneşten kaçınmak için olabilir ya da teknenin altına yapışmış olan canlıları yemek üzere de deniz canlıları bu sert cisimlerin etrafında toplanabiliyor. Aynı şekilde iskele ayakları, teknelerin altları ya da mendireklerin etrafındaki kayaların arası da balıklarla doludur ki bunu deniz severler, balık severler çok iyi bilirler. İşte bunların hepsi aslında birer yapay habitat ve insanoğlunun doğayı gözlemlemesi sonucunda doğadan nasıl faydalanabileceğine yönelik yöntemler geliştirmesi ile ortaya çıkmış. Fakat bu yapay resiflerin sistematik ve uzun ömürlü bir hale gelmesi işte geçen yüzyıl içerisinde başlamış. Özellikle Amerika'da ve Japonya'da verimli bir şekilde, bilime dayalı bir şekilde yapılmış birçok uygulama var. Ben Japonya'ya bir seyahat yapma şansı bulmuştum ve oradaki yapay resife yönelik devletin tutumunu, uygulamalarını inceleme şansı da buldum. Ve şu an için artık Japonya'da yapay resif atılmıyor. Çünkü ülke kıyılarında ihtiyaç olan her bölgenin taşıma kapasitesi hesaplanmış, buna uygun yapay resif projeleri gerçekleştirilmiş. Şu anda izleme çalışmaları gerçekleştiriliyor ve yeni bir yapay resif atımı söz konusu değil. Ama bizim ülkemiz bu konuda daha bakir. Bizdeki yapay resif çalışmaları son 30 yılı biraz geçti, 40 yıl diyelim. 40 yıla dayanıyor sistematik olarak. Belgesel de bu arada gerçekten çok güzeldi. Belgesele katkı veren benim de danışman hocam Sayın Profesör Doktor Altan Lök'ün bilimsel bir tez hazırlamak amacıyla başladığı yapay resif çalışmaları bugün artık uluslararası düzeyde ülkemizi söz sahibi olacak bir yere kadar taşımıştır. Ve biz de bu yapay resif uygulamalarını bilimsel olarak en doğru şekilde hayata geçirmeye çalışıyoruz.
Teşekkürler hocam. Bu arada aynen bahsettiniz. Siz ve Onur Gönülal hocamızdan da görüşe alınacaktı belgesel kapsamında da. Sağlık sebepleri gerekçesiyle yapamamıştık. O yüzden bu etkinlikte sizin de burada ağırlamak ayrıca bir keyif bizim için.
Teşekkür ederim.
Bu geçen hafta sizinle üniversitede de sohbet ederken aslında keşif gezilerinizden bahsetmiştiniz. Bu yapay resifler gündeme geldiği zaman aslında yapay resif projesinin yapılıp yapılamayacağı ya da neye göre yapılacağının belirlenmesi de aslında diğer önemli meselelerden biri. İşte bunun yer seçimi, malzeme seçimi, belgeseli izleyenler görmüştür. Hangi amaçla yapılacağı gibi aslında alt kıvrımlar geliyor. Peki biz neye göre bu seçimleri yapıyoruz?
Yapay resif projeleri aslında ne yazık ki biraz da magazinsel etkinlikler. Çünkü denize bir şey yerleştiriyorum, balık yuvası yapacağım niyetiyle bilimsel altyapısı olmadan da birçok proje hayata geçirildi. Ne yazık ki. Günümüzde artık yapay resif projelerini yapabilmek için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yasal izni gerekmekte. Bu yasal izni alabilmek de ancak bir bilimsel ekibin hazırlayacağı ön rapor ile mümkün. İşte bu noktada bir bölgede yapay resif yapmak isteyen kurum, kuruluş, her kimse, bu bazen devlet kurumları olabiliyor, bazen dalış merkezleri olabiliyor, balıkçı kooperatifleri olabiliyor, hiç fark etmez, bazen bireysel bile olabiliyor. Evinin önüne sanki kendi bahçesi gibi balık yuvası yapmak isteyen vatandaşlarımız da olabiliyor. Yapmaları gereken ilk şey bir bilimsel kuruluşa gelip özellikle akademik faaliyetlerini bu konuda, akademik uzmanlığını bu konuda almış insanlarla konuyu tartışmak. İşte bu noktada gerçekten bir yapay resif projesi nasıl yapılır, neden yapılır o devreye giriyor. Aslında uzun ve meşakkatli bir süreç, çok dikkat edilmesi gereken bir süreç. Biz yapay resif projesi yapmak istiyorum diye gelen kişiye önce ne amaçla yapmak istiyorsun diye soruyoruz. Çünkü yapay resifler aslında belgeselinizde de hocamın söylediği gibi kesinlikle bir sonuç değil, bir beklenti değil. Bir araçtır, küçük bir araçtır. Yani amaçlara yönelik olarak ben yapay resmi attım, artık bu sonucu alıyorum demek çok mümkün değil. Ben yapay resifleri attım, bu soruna ait küçük bir çözüm desteği sunuyorum demek mümkün. İşte o yüzden yapay resim projesini gerçekleştirmek isteyen kişilerin ya da kurumların öncelikle amaçlarını iyi belirlemeleri gerekiyor. Bu amaçlar nasıl olabilir? Özellikle bizim ülkemize dayalı olarak açıklamak istiyorum. Yasa dışı troll avcılığı olabilir, dolgu faaliyetleri olabilir, çevre kirliliği olabilir. Biz bu sebeplerle çok fazla habitat kaybı yaşıyoruz. Yani uzun bir kıyı şeridimiz var. Kıyı alanlarımız oldukça geniş. Fakat biz insan etkinliklerini o kadar kötü kullanıyoruz ki bu bölgelerde yaşayan canlıların yaşama ortamlarını harap ediyoruz. İşte bu harabiyet sonunda da ekosistem bozuluyor. Bir noktadan sonra yine bir insan faaliyeti olan avcılık faaliyetlerinin verimi düşebiliyor. Ya da turistik faaliyetlerimiz zarar görebiliyor. Çünkü biliyorsunuz özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında birçok turistik tekne var. Turistleri alıp işte maske, şnorkel dolaştırabiliyorlar. Bundan günlük tur parası kazanabiliyorlar. Ya da dalış faaliyetleri yapılabiliyor. Onlara suyun altında pazarlayabileceğiniz şey deniz canlıları. Güzel, sağlıklı bir biyoçeşitlilik, güzel bir yaşam ortamı. Fakat insan faaliyetleri, kirlilik ve benzeri olumsuz etkinliklerimiz sebebiyle habitat kaybımız çok yüksek olabiliyor. İşte bu noktada bizim ilk hedeflerimizden bir tanesi kıyılarımızda yaşam ortamlarının bozulması ya da kaybolması durumunda bunları telafi etmek ve ekosistemi desteklemek amacıyla yapay resifleri kullanabiliyoruz. Bunun yanı sıra eğer balıkçılık faaliyetlerinde bir olumsuz durum söz konusuysa, özellikle küçük ölçekli balıkçı dediğimiz olta balıkçısı, paragat balıkçısı için bir av sahası, sürdürülebilir kaynak kullanacak şekilde bir av sahası oluşturmak. Ülkemizde bir başka yapay resif kullanım amacı da oldukça yoğun bir şekilde tabii bu uygulanıyor. Turistik dalış faaliyetlerine yönelik dalış alanları oluşturmak. Bu amaçla da işte gemi batırılıyor, uçak batırılıyor ya da sualtı heykelleri oluşturulabiliyor. Bunları iyi belirlemek gerekiyor. O bölgede gerçekten bu olaylar gerçekleşmiş mi? Yani bir ihtiyaç ya da bir zarar görme söz konusu mu? Amaç doğru olarak belirlenmiş mi? Eğer amacımız doğru ve yapay resif uygulamasına uygunsa bir sonraki aşamada o bölgeyi kullanan diğer paydaşlarla görüşmeye başlıyoruz. Mesela eğer ki bir bölgeye dalış amaçlı resif yapmak istiyorsanız biz oradaki balıkçılarla da görüşüyoruz. Çünkü resif atılmak istenen bölge balıkçıların av sahası olabilir. Aynı zamanda sahil güvenlikle görüşüyoruz, liman başkanlığıyla, belediyelerle. O bölgeyi kullanan tüm paydaşlarla bir araya gelerek yapay resif projesinin amacını tartışıp daha sonra da bu uygulamanın nasıl olması gerektiğini, herhangi bir çatışmaya sebep olup olmayacağını belirlememiz gerekiyor. Bu birkaç uzun toplantı olabiliyor. Harita üzerinde çalışmalar olabiliyor. Sürekli bir bilgi alışverişi gerekiyor. Örneğin Sarayburnu tarafında bir yapay resif alanı oluşturuyoruz şimdi. Biz Anıtlar Kurulu'na bile fikir sorduk. Deniz ulaştırmaya sorduk, her yere sorduk. Çünkü yaptığımız işlemin sonunda hiç kimsenin zarar görmemesi lazım. Hiç kimsenin bir faydadan kayıp yaşamaması lazım. Bu konuda da fikir birliğine varıldığında bir sonraki aşama yer seçimi. Yapay resifler o bölgede belirlenen amaca uygun olarak nerelere yerleştirilmeli? Hangi boyutlarda bir alanı kaplamalı? Bunları belirlemek için sualtı çalışmaları yapıyoruz. Gerekirse orada balıkçılık örneklemeleri yapıyoruz. Balıkçılardan ve diğer paydaşlardan veri alışverişi yapıyoruz. Ve tasarımlarımızı belirliyoruz. Nasıl bir resif atılacak, nereye atılacak, hangi derinliklere atılacak, ne yöntemle atılacak? Yani teknenin üzerinden serbest düşme yöntemiyle mi bırakılacak yoksa suyun altına dalgıç marifetiyle mi yerleştirilecek? Tüm bunları teker teker tasarlayıp sonra da hayata geçiriyoruz. Hayata geçirdikten sonra da işte o noktada magazin orada oluyor, basın orada oluyor. Bütün kameralar, mikrofonlar, bütün idari mülki amirler, herkes orada oluyor ve suyun altına balık yuvası yerleştiriyoruz kısmı oluyor ama aslında işin en önemli kısımlarından bir tanesi de o noktadan sonra değerlendirme ve izleme çalışmaları. Yaptığımız uygulamanın gerçekten amaca uygun olarak hizmet edip etmediğini, stabilitesinin devam edip etmediğini ve verimli olup olmadığını ortaya koymalıyız ki bir sonraki yapay resim projesi için bu bize çok önemli bilgiler veriyor. Yani aslında çok uzun, meşakkatli bir süreç. Her adımı teker teker dikkat edilmesi gereken bir süreç. Çünkü özellikle ülkemizde o kadar kötü örnekler var ki suyun üzerinden bıraktığınız bir yapay resif materyalini suyun altında bulamayabiliyorsunuz.
Bu nasıl oluyor?
Olabiliyor bazen böyle şey. Belki bir belediyenin çok isim vermeden bir belediyenin ya da kaymakamlığın tam hatırlamıyorum şimdi. Yıllar önce Karadeniz'de yaptığı bir çalışma sırasında bir uçak batırmak istiyorlar. Küçük bir uçak. Su yüzeyinden işte bir sürü şey magazin böyle gazete kameralar falan su yüzeyinden uçağı bırakıyorlar ve aşağı doğru batmasını sağlıyorlar. Yani içine su doldurarak. Fakat yukarıda aerodinamik yapıdaki uçak aşağıda hidrodinamik yapıya geçiyor ve uçuyor. Yani yüzeyden dibe ininceye kadar yer değiştiriyor. Ve aşağı indiklerinde uçak yok. İşin kötüsü bu uçak gırgır balıkçılarının av sahasına inmiş ve gırgır balıkçısının av sahasını bozarak onun ağının parçalanmasına sebep olmuş. O yüzden yapay resif çok popüler bir konu, çok magazinsel olabilecek bir konu ama altını bilimsel olarak doldurmazsak hem ulusal hem de uluslararası yasal mevzuatta bizi suçlu duruma düşürebilecek bir konu.
Bu bahsettiğiniz bağlam içerisinde Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali de aslında bahsi geçen meselelerin aslında dışsallık boyutu da var. Biz aslında iyi bir şey yaptığımızı zannederken evet, farklı bir yerde, farklı bir alanda bir negatif etki de yaratabiliyoruz. Bunu biraz daha yapay resifleri aslında yorumlayacak olursak, yapay resiflerin aslında olumlu bir etki yaratmak için biz yapmaya çalışıyoruz ama olumsuz etkileri yok mu? Yani bir artıları, eksilerini değerlendirdiğinizde işin akademik tarafından bakınca size nasıl bir resim görüyorsunuz?
Biraz önce anlattığım o belki biraz sıkıcı olan basamaklar, o belki biraz sıkıcı olan, meşakkatli gibi görünen o her bir adım aslında bizim doğru ve verimli bir proje yapmamızı ve o başarıyı ya da o olumlu etkiyi bir anlık değil de uzun yıllar boyunca yaşamamızı sağlıyor. Eğer bunlara dikkat etmezsek başımıza gelebilecekler çok da can sıkıcı olabilir. Özellikle çevre kirliliği yaratabiliriz. Şöyle ki yine ülkemizde son derece işte yoğun olarak kullanılan bir uçak batırma ya da gemi batırma süreci var. Özellikle Ege ve Akdeniz sahillerinde haklı olarak dalış turizminde ilgi çekici bir dalış noktası sağlamak için bu uygulamalar çok sık yapılmakta. Fakat gemi temininden itibaren geminin temizlenmesi oldukça önemli bir aşama. Amacı saptadınız, doğru yeri saptamanız gerekiyor. Eğer belli bir eğimin üzerindeki alana gemiyi yerleştirirseniz geminin de kayma, yer kaybı, yaşama gibi ve yakınındaki diğer habitatlara zarar verme gibi durumları söz konusu olabilir. Onun dışında batırma prosedürü öncesinde temizliğinin iyi yapılması lazım. Bu ne demek? Yine belgeselde hocamın da bahsettiğini hatırlıyorum. Şimdi ben de bir gemi mühendisi değilim, gemi inşa mühendisi değilim ama ben de biliyorum ki gemilerin zehirli boyaları var. Üzerlerine canlı yapışmasın işte diye uygulanmış kat kat zehirli boyaları var. Bunlar kimyasal. Sintineleri var. Çeşitli plastik kablolar var. Çeşitli metal kablolar var. Daha birçok yağ var. Mesela birçok projede diyorlar ki hocam işte biz şunu kaldırdık, bunu çıkardık, burayı temizlettik, şurayı attık ama gerçekten de detaylı bir temizlik şart. Bunun için çok kalın kılavuzlar var. Bizim ülkemizde henüz bu kılavuzlar yasal olarak geçerliliği yok. Yani yapay resiflerde bu kılavuza uygun bir temizlik yapılması gerekiyor denmiyor. Fakat biz elimizden geldiğince gemi suya batırıldıktan sonra bir damla dahi yağ suyun üzerine çıkmayacak şekilde bir temizlik yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Fakat tabii dediğim gibi yine bazı yanlış uygulamalar var ki şu anda benim de bildiğim geminin içine giremiyorsunuz ya da geminin etrafında çok rahat dolaşamıyorsunuz. Çünkü buraya dalış yapan dalgıcın takılma ihtimali var. Öyle parçaları var ki bu gemilerin sizin herhangi bir yerinizi kesme ihtimali var. Bunun dışında kısa süre içerisinde bazı parçaların korozyona uğrayıp parçalanıp etrafa dağılma ihtimali var. Bunların hepsi çevre kirliliği sebebidir. Mesela bu, evet, yanlış bir projenin olumsuz sonuçları ya da yanlış uygulanmış bir projenin olumsuz sonuçları. Benzer şekilde biraz önce verdiğim örnekte de suyun altına yanlış bir bölgeye yerleştirdiniz. Mesela gırgır balıkçılarının av derinlik yasağı Ege ve Akdeniz sahillerinde 24 metre derinlikten itibaren başlar. Fakat siz gider de 24 metrenin altına yapay resif alanı oluşturursanız o zaman gırgır balıkçısının av sahasını bozuyorsunuz demektir. Onunla çatışmaya giriyorsunuz demektir. Ve aslında yasal olarak gırgır balıkçısının sizden şikayetçi olma hakkını ortaya koyarsınız. Çünkü gırgır balıkçısının da yakaladığı, sattığı bizim milli servetimiz. Ve biz hiçbir yapay resif projesiyle bir çatışma yaşamak istemeyiz. Bununla birlikte bazen oluşturduğumuz habitatlar, mesela çok eski yıllarda onu da biliyorum, otobüsler ya da arabalar suyun altına atılıyordu. Bunlar bilimsel olarak raporlanmış çalışmalar değil, yani izlenmiş çalışmalar değil. Sadece eski gazete haberlerinde görüyoruz. İşte troleybüsler körfeze atıldı, işte otobüsler boğazın şurasına atıldı gibilerinden. Bunlar da bir süre habitat olma özelliği taşıyorlar. Yani işte korozyonlarıyla birlikte canlı da çekiyorlar. İçinde balıklar da yuvalanıyor ve benzeri. Fakat kısa süre sonra dağılmaya başlıyorlar. Hem etrafta bir kirlilik yaratıyorlar, hem habitat bozulmuş oluyor. Bizim orada oluşturmak istediğimiz biyoçeşitlilik bozulmuş oluyor. Hem de diğer paydaşlarla çatışma yaratabiliyorlar. Bunun dışında bir başka olumsuz etki de şöyle olabilir. Yapılan projeler elbette biyoçeşitliliği arttırmak için, özellikle balık çeşitliliğini, balık popülasyonunu arttırmak için ve bu bölgede avcılık, küçük ölçekli de olsa avcılıkları sürdürebilmek için. Fakat bazen bunlar yine suistimale açık olabiliyor. Aşırı sömürme söz konusu olabiliyor. Yasa dışı avcılık yöntemlerinin bu bölgelerde yürütülmesi söz konusu olabiliyor. O yüzden projelerin planlanması, uygulanması ve daha sonra izlenmesi aşaması gerçekten bilimsel dayanağı olan, bilimsel yetkinliği olan kişilerce yapılmalı.
Burada tam yasa dışı balıkçılık demişken buna yönelik hem bir adımları sayarken biraz bürokratik gelmiş bir yorum var da ama mesela bizim bölgemizde yasa dışı trolcülük yapıldığını bildiğimiz için resif istesek ne yapmamız gerekiyor, nereye başvurmamız gerekiyor diye bir soru gelmiş.
Şimdi bölge olarak bilmiyorum yani soru nereden geliyor ama öncelikle yapmanız gereken şey şu: yasa dışı avcılığı il ya da ilçe tarım müdürlüklerine şikayet etmek, sahil güvenliğe şikayet etmek, deniz polisine şikayet etmek. Onu mümkün olduğunca onların engellemesi gerekiyor. Yapay resif projeleri temel amacıyla bu yasa dışı avcılıktan kaynaklanan habitat kayıplarını tekrardan onarabilmek için gerçekleştirilir. Yine de o bölgede böyle bir habitat kaybı var ve siz yapay resifle bunu tamir etmek istiyorsanız da mümkün olduğunca yakınınızda ve bu yapay resif konusunda uzmanlaşmış bir bilim insanıyla görüşün. O sizi zaten en doğru şekilde yönlendirecektir. Alınması gereken izinlerden önce yapılması gerekenler, izinlerin nasıl alınması gerektiği bir rapor ile sunuluyor. Ve sonra da uygulamanın her aşamasında bilimsel olarak destek alırsanız uygun bir proje, doğru bir proje yürütülebilir.
Şimdi sizin de bir aslında projeniz var. Bir ilk başta bahsettiniz Sarayburnu diye. Bu İstanbul Yapay Resifleri isminde. Bu projenizden biraz bahseder misiniz? Ne yapıyorsunuz? Beklentileriniz neler bu İstanbul Yapay Resif projenizle?
Aslında konuşmanın en başında demiştim ki bizde yapay resif tarihçesi 30-40 yılı geçmiyor. Fakat şu anda uluslararası düzeyde söz söyleyebilecek durumdayız bu konuda. Hem yaptığımız çalışmalar, uygulamalar hem de yasal düzenleme veya devlet politikası açısından. Biz 2009 yılında bir ulusal yapay resif master planı sürdürdük. Tarım Bakanlığı'nın projesiydi. Bilimsel olarak, bilimsel ayağını biz Altın Hocam'ın yürütücülüğünü yaptığı bir ekip olarak gerçekleştirdik. Ve Türkiye kıyılarındaki potansiyel yapay resif alanlarını belirledik. Bu alanlara, bu alanlar çerçevesinde ilk büyük yapay resif uygulaması, ulusal yapay resif uygulaması Edremit Körfezi'nde gerçekleştirildi. Tarım Bakanlığı'nın finansörlüğü ile. Proje devletin bir projesi ve orada küçük kuyudan güreye kadar olan kıyı şeridinde birçok yapay resif tarlası oluşturuldu. Oradaki balıkçılığı, kaybolmuş habitatları hepsini belirlediğimiz tüm amaçlara uygun olarak yeniledik, destekledik ve daha güzel bir hale, daha olumlu bir hale getirdik. Bu çalışmanın bir de tabii ki bu uygulamanın izleme çalışması oldu. İzleme çalışması 2018 yılı sonunda raporlandı ve bir çalıştay ile açıklandı. Bu çalıştayda elde edilen görüşler sonucunda da artık master plana uygun olarak ikinci bir yapay resif alanının finanse edilebileceğini Tarım Bakanlığı dile getirdi. İşte bu noktada da en çok ihtiyaç duyulan alan İstanbul kıyılarıydı. Çünkü Marmara Denizi yasal düzenlemelerle tamamen troll balıkçılığına kapalı olmasına rağmen ben Bakırköy'de oturuyorum ve Eminönü'ne işte geliyorum, her gün geliyorum gidiyorum ve her akşam saat 6 gibi böyle Sarayburnu önünden bir filo şeklinde arka arkaya 5-6 tane gri küçük tekne, bunlar yasa dışı trollcüler, Sarayburnu'ndan böyle Prens Adaları'na doğru bir filo olarak hareket ederlerdi. Ve onlar sabaha kadar troll çekerlerdi. O bölge, Prens Adaları'nın etrafı aslında tebliğlerle endüstriyel balıkçılığa kapalı. Yani orada gırgır balıkçılığı da yapamıyorsunuz. Orada sadece küçük ölçekli geleneksel balıkçımız çalışabiliyor. Fakat bölgede o kadar yoğun bir yasa dışı troll avcılığı vardı ki habitatlar gerçekten tamamen zarar görmüş. Bunun dışında işte derelerin temizlenmesi sonrası bazı çamurların o bölgelere boşaltılması, deniz dolgu alanlarının yapılmış olması da Prens Adaları etrafında habitatın bozulmasına ve küçük ölçekli balıkçının av sahasının kaybolmasına sebep olmuş. Bu amaçlarla Tarım Bakanlığı İstanbul kıyılarında da yapay resif projesini hayata geçirelim fakat nerelerde nasıl yapalım, kimlere soralım, nasıl tasarlayalım diye İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ile irtibata geçti. Konunun uzmanı olarak da ben bilirkişilik danışmanlık, bilimsel danışmanlık yapmaya başladım. Çeşitli toplantılar yaptık, tasarımları tartıştık. Özellikle de bu Boğaz sebebiyle bölgede fiziko-kimyasal yapı oldukça dinamik, çok değişken, akıntılar çok farklı, katman katman bir yapı var, sıcaklık değişiyor, tuzluluk değişiyor. Oldukça ilginç bir bölge. Bu noktada sualtı çalışmaları da yürüttük. Önceden bir modelleme çalışması yapmıştık, onun verilerini de kullandık. Ve tüm bunların sonunda Prens Adaları'nın etrafında 3 bölge, Kınalı Ada'nın Boğaz'a bakan tarafı, Heybeli Ada ile Burgazada arasında bir tarla ve Büyükada'nın Büyükada ile Heybeli Ada arasında bir tarla oluşturmaya karar verdik. Bunun dışında bir de yine Boğaz akıntısından etkilenen, yine kaybolmuş bir habitat olan Sarayburnu Ahırkapı önlerindeki bir bölgeyi de biz yapay resif alanı olarak belirledik. 2019 yılında başladı çalışmalar. Kınalı Ada'daki tarlamızı tamamladık. Onun izlemelerini yapıyoruz şimdi. O bölgeye zaten sürekli dalış yapıyoruz. Sürekli avcılık operasyonları yapıyoruz. Örneklemeler yapıyoruz değerlendirmek için. Heybeli Ada'daki yerleştirme çalışmalarımız bitmek üzere. Sarayburnu henüz başladı. Büyük adayı da önümüzdeki yıllarda inşallah gerçekleştireceğiz ama İstanbul'da küçük balıkçıya, küçük ölçekli balıkçıya gerçekten çok önemli av sahaları kazandırmış olacağız. Yaptığımız gözlemlerde de habitatların gerçekten toparlanmaya başladığını, bölgede biyoçeşitliliğin ve canlı yapının da nispeten arttığını gözlemliyoruz.
Bu tarla oluşturduk dediniz de hayal edemedim şeyi. Tarla ne demek sizin terminolojide?
Aslında su ürünleri bir tarımsal faaliyettir. İnsanlar denizcilikle ilgili olduğunu düşünüyor. Yani denizcilik faaliyeti ama evet denizcilik tarımsal faaliyeti. Dolayısıyla biz de bu tip alanlara tarla diyebiliyoruz. şöyle örnek vereyim. Kınalıada'dakinden örnek vereyim. Şimdi Kınalıada'nın Boğaz'a bakan tarafında birbirinden 80 metre, 90 metre aralıklarla yapay resif kümeleri oluşturduk. Bu kümeler her biri işte 1.7 metreküp içi boş beton bloklardan işte 30 tanesini üst üste koyduğumuzda bir küme oluşturuyor. Aslında belgeselde hocamın elinde böyle bir modeli vardı. İşte böyle 30 tanesi bir araya bırakılmış her bir resif kümesinden birbiri arasında 80-90 metre mesafe olan 9 tane yerleştirdik. Dolayısıyla bizim artık 300 metreye 300 metrelik bir kare alan içerisinde bir tarlamız var. O bölgede aralıklı resif kümelerimiz var ve bunların arasında da yine yasa dışı avcılığı ya da yasa dışı faaliyetleri engellemek amacıyla antitrol resif dediğimiz her biri 5 tondan biraz daha fazla olan özel tasarım resif bloklarımız var. Bunun gibi işte her bölgede yerleştirdiğimiz kümelerin toplamı orası bir tarlayı oluşturuyor. Kınalıada tarlamız var, Heybeliada tarlamız var, Büyükada tamamlanacak. Şu anda Saraybunu'nun tarlasını oluşturmaya çalışıyoruz.
Süpermiş. Bu tarlaları görmek isteriz daha sonraki aşamalarda. Galiba paylaşılıyor zaten sizin çalışmalarda değil mi hocam? Görmek isteyenler, fotoğraflar, videolar.
Tabii tabii. Tabii ki. Aslında çok fazla videomuz, fotoğrafımız var. Bu son zamanlarda müsilaj sebebiyle de çok dalış yapıp çok görüntü almaya çalıştık ama şimdilerde su nispeten daha temiz, daha güzel görüntüler var. Dolayısıyla çalışma ilerledikçe hem bilimsel platformda hem de bu tip YouTube kanalı gibi yerlerde daha çok görüntüleri paylaşabileceğiz. Yani isteyen herkese de ben şahsen bilgi verebilirim.
Bu İstanbul Yapay Resif Projesi özelinizde peki gelecekte neler yapmayı planlıyorsunuz? Öngörüleriniz ya da doğrusu planlarınız neler?
Şöyle, yani şu an için zaten yerleştirme çalışmalarımız tamamlanmadı. Özellikle Sarayburnu bölgesi bizim için önemli. Çünkü tam karşıda ona muadil bir Kınalıada yapay resif tarlası var. Sarayburnu'ndaki tarlayı da tamamladığımızda ben açıkçası biyolojik açıdan, su ürünleri avcılığı açısından iki bölgeyi değerlendirmeyi çok istiyorum. Çünkü Boğaz'ın Marmara'ya giriş kısmı ama aynı zamanda Ege sularının da Karadeniz'e geçiş bölgesi. Dediğim gibi çok dinamik bir yapı. Her bu bölgelere dalış yaptığımda farklı bir şeyle karşılaşıyorum. Ve uzun vadede bunu izleyerek oradaki ekosistemin nasıl geliştiğini, nasıl değiştiğini görmek istiyorum. Bununla birlikte bölgede hali hazırda bazen ağ faaliyetleri, ağ ile avcılık faaliyetleri sürüyor. Mesela şu anda Heybeliada'da bir hayalet ağımız var yapay resiflerin üzerinde. Onun çıkarma çalışmaları sürecek ve mesela bunu aslında görmek istiyorum. Yani yapay resif alanları yerleştirdiğimiz anti troll gibi koruyucu bloklarla da gerçekten hedeflediğimiz noktaya gelmiş olacak mı? Bu bölgelerde hayalet avcılık mümkün mü? Ya da bunları engellemek mümkün mü? Bunları görmek istiyorum. Ve İstanbul Yapay Resif Projesi şu an için bu şekilde planlandı. Fakat gelişmesi söz konusu. Bu 4 tarlanın tamamlanması ve raporlanmasından sonra da İstanbul kıyıları için ne kadar faydalı ya da ya olumlu ya da olumsuz faydası olduğunu raporladıktan sonra geleceğe yönelik başka adımlar da atılabilir.
Bu şey tarafı da var. Bu yapay resifler genellikle konuşulduğu zaman böyle karşıt söylemler de oluyor. Gerçekten bunlar yapay resiflerin biyoçeşitliliğe çözüm önerisi olarak kullanılıp kullanılmayacağı üzerine siz bu yapay resiflerin biyoçeşitlilik artışı konusunda bir çözüm olabileceğini düşünüyor musunuz?
Karşıt görüşlerin olması aslında beni mutlu ediyor. Çünkü eğer karşıt görüşümüz yoksa yaptığımız şeyden iki kere şüphe etmemiz lazım. Bu kadar da doğru bir şey yapıyor muyuz diye. Karşıt görüşler bizi daha doğru projeler yapmaya sevk ediyor. Daha doğru düşünmeye, daha çok araştırmaya sevk ediyor. O yüzden onların varlığı ve çeşitliliği bizim için son derece kıymetli. Ve ben de bazı karşıt görüşlere katılıyorum. Bu yapay resifleri biz hiçbir biyoçeşitlilik altyapısı olmayan alanlara yerleştirmiyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi kaybolan habitatların olduğu, yani daha önceden bir biyoçeşitliliğe sahipmiş bölge, fakat işte dolgu alanları yaratılmış ya da yasa dışı troll faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve bu habitat yok edilmiş. Dolayısıyla orada yaşayan deniz canlıları da ya tüketilmiş ya da ortamdan kaçmışlar. Böyle alanlara yerleştiriyoruz. Yani bizim orada arttırmaya çalıştığımız biyoçeşitlilik aslında hiçbir zaman var olmamış bir biyoçeşitlilik değil. Eskiden var olan ve şu anda tamir etmeye çalıştığımız, desteklemeye çalıştığımız bir biyoçeşitlilik. Dolayısıyla dediğim gibi iyi düşünülmüş, iyi programlanmış, planlanmış projelerle bunu başarmak mümkün. Ama yanlış projeler o bütün eleştirileri üzerinde taşıyor. Ne yazık ki bize bu eleştirilerin gelmesinin sebeplerinden bir tanesi. Bu yüzden yani karşıt görüşleri de kabul ediyorum. Mesela bu konuda ben şunu da düşünüyorum. Turizm amaçlı, dalış turizmi amaçlı olarak artık ülkemizin kıyılarında gemi batırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve bununla birlikte çok da takdir ettiğim diğer uygulama sualtı parkları. Şu anda Avrupa Birliği özel fonlar ayırıyor ki Akdeniz ülkeleri kendi kıyılarında sualtı parkları yaratsınlar. Özellikle betondan, taştan, mimari eserler oluşacak şekilde suyun altına yerleştirmeler yapsınlar ki dalış turizmi bu şekilde canlansın diye. Bizim ülkemiz şu anda bu konuda da öncü durumda. Çok fazla sayıda sualtı parkımız var Saroz'da ve bunu yapmak için materyalimiz, konseptimiz de var. Saroz'da mesela bu Çanakkale savaşları ile ilgili olarak çok güzel, çok büyük bir park yapıldı. Seyit Onbaşı'nın heykeli bile suyun altında. Dolayısıyla bu bölgeye gelen bir turisti hem karada siz o Gelibolu Yarımadası'nda dolaştırabilirsiniz. Aynı zamanda götürüp Saros Körfezi'nde yine aynı konsepte bir dalış yaptırabilirsiniz. Ve Bodrum'da yine böyle sualtı heykellerinin olduğu, Alanya'da, Kuşadası'nda, Çeşme'de sualtı heykellerinin olduğu alanlar var ki bunlar hem nispeten doğal materyaller hem insanlara suyun altına indiklerinde işte kültürel, sanatsal böyle bir zevk de verebilecek materyaller. Dolayısıyla ben ülkemizde de bu tip çalışmaların daha çok desteklenmesi, daha çok tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Bir soru gelmiş. Aslında konuyla da ilişkili olduğu için biraz sonrasındaki sorularda bağlamı değiştirmeyi düşünüyordum da bu bölgeye göre değişen farklı yaklaşımlar ve metotlar kullanılıyor mu? İklim, deniz tabanının yapısı, ne oranda zarar görmüş bir alan olduğu, endemik türler ve benzeri gibi şeyler fark ediyor mu diye.
Elbette, özellikle zemin yapısı bizim için çok bağlayıcı. Eğimler oldukça bağlayıcı. Dalga hareketleri, akıntılar, bunlar son derece önemli. Mesela Karadeniz bölgesi bizim yapay resif uygulamaları için pek de sıcak bakmadığımız bir bölge. Gerek akıntılarıyla, gerek dip yapısının eğimiyle, işte dalga hareketlerinin çok hırçın olmasıyla, adı üzerinde Karadeniz. O bölge yapay resif konusunda çok çok daha temkinli olmamız gereken bir bölge. Onun dışında Marmara Denizi'nde de benzer durum söz konusu aslında. Burada da suyun altı jeolojik olarak çok farklı yapılara sahip. Muhtemelen o fay hatlarının kırıkları çok fazla var. Ani eğimler mümkün. Fakat biz mümkün olduğunca eğimin çok değişmediği, dolayısıyla yerleştirdiğimiz resifin zaman içerisinde akıntı ya da dip hareketleriyle yer değiştirmeyeceği yerleri seçiyoruz. Elbette ki bölgedeki türler önemli. Hatta bazı bilimsel çalışmalarımız var türlere yönelik. Koruma alanı olarak da kullanılabilecek sonuçları var bunların. Mesela ahtapotlara yönelik Ege Üniversitesi'nden Ali Ulaş hocamızın doktora tezi vardı. Daha sonra bunu çeşitli projelerle zenginleştirdi. Ahtapot yuvaları yapıp belli bölgelerde ahtapotların üremesini kolaylaştırabiliriz, işte büyümesini kolaylaştırabiliriz. O bölgeyi koruma bölgesi ya da koruma alanı ilan edebiliriz. Bu tip çalışmalar yapabiliriz. Dolayısıyla evet, bölgeye göre, yere göre, zemine göre, türe göre birçok kriter var. Bunları dikkate alarak düzgün, uygun projeler gerçekleştirebiliriz.
Bu anlatırken aslında bu İstanbul Yapay Resif Projesi özelinde sonrasında bunun takip meselesi gündeme geldi. Genelde yapılan işler büyük bir magazinsel, sizin deyiminizle, şekilde başlayıp ama ne yazık ki yapıldıktan sonra amacına yönelik doğru yönetiliyor mu meselesi aslında gündeme geliyor. Bu yapay resifler özelinde bu sonraki aslında bu alanlar nasıl yönetilmeli peki? Yapıyoruz da.
Aslında işte yönetimsel problem birçok yerde var ülkemizde. Bunlardan bir tanesi de bu projeler. Projelerin en başında hazırlama aşamasında, yönetimin de planlanmasında fayda var. Fakat bu yönetimi nasıl yapacağız? Kim yapacak? Nasıl yapacak? Bunlar önemli sorular. Projelerin izin aşaması için bahsetmiştim aslında. Uluslararası mevzuat bizim ülkemiz için son derece bağlayıcı. Hem Karadeniz hem Ege Akdeniz için denize yerleştirebileceğimiz materyaller, nasıl yerleştirebileceğimiz, nasıl temizleyeceğimiz, düzenleyeceğimiz her şey uluslararası anlaşmalarla belirli. Dolayısıyla bu yapay resif izin prosedürü ile ilgili olarak da ülkemizde yetkili kurum, imza yetkisi olan kurum Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'ne başvuru yapılıyor bu noktada. Ve proje gerçekleştirilmeye başlanıyor. Fakat yönetimsel olarak bir önerme genellikle projelerde istenmiyor. Sadece bir tavsiye kararı olarak, o da her projede değil. İşte yapay resifler yerleştirildikten sonra bir yıl izleme çalışması yapılıp raporu bakanlığa iletilsin deniyor. Bu bir şart değil. Bu bizim aslında şart olarak sunulmasını istediğimiz, yani bilim insanlarının tavsiye olarak bakanlığa sunduğu şey, bu bir şart olarak söylensin. Ve raporlar muhakkak Tarım Bakanlığı tarafından arşivlensin diyoruz. Ne yazık ki birçok proje için izleme çalışması gerçekleştirilmedi. Bir değerlendirme raporu yok. Fakat bunların yapıldığı tabii ki çalışmalar da var. Özellikle Edremit Körfezi Yapay Resif Projesi, dediğimiz gibi bakanlığın projesi, Türkiye'nin en büyük yapay resif projesi, Avrupa'da, Avrupa kıyılarında sayılı bir yapay resif projesi. Bunun değerlendirme raporu oldukça ilginç sonuçlar ortaya koydu. Ve şimdi inşallah İstanbul Yapay Resif Projesi'nin de yine böyle detaylı bir raporu olacak. Fakat bu değerlendirme çalışmasından sonra da bölge aslında sürdürülebilir bir şekilde kullanılabilmeli. İşte bu noktada yine muhtemelen Tarım Bakanlığı işe el atmak durumunda. O bölgelere ya da tarım ile ilçeye yetki vererek, bir birim kurarak yapay resif alanlarındaki avcılık operasyonlarını, yasa dışı operasyonları, oraların stabilitesinin kontrolü gibi konuları yetkilendirerek yeni bir birim oluşturmalı bence. Ve bunların şu anda Edremit Körfezi Yapay Resif Projesi'nde olduğu gibi tebliğlerle düzenlenerek avcılığa açılması gerekiyor. Biraz önce bahsettiğimiz o tarlalar vardı ya, Edremit Körfezi kıyılarında da birden fazla yapay resif tarlası var. Ve bunlar 4 yılda bir yayınlanan su ürünleri avcılığı tebliğlerinde sıralı olarak kullanılabiliyor balıkçılar tarafından. Bu bazı kümeler, bazı tarlalar avcılığa kapatılıyor. Bazıları işte 4 yıl boyunca avcılığa açık hale getirilebiliyor. Fakat bu yeterli değil. Yani orada bir denetleme ekibi, orada bir izleme ekibi, orada yapay resiflerle ilgili olarak bir ekibin olması gerektiğini biz savunuyoruz. Ya proje sahibi kurum bunu yapmalı ya da Tarım Bakanlığı'nın il ilçe müdürlükleri bu konuda yetkilendirilmeli.
Bu yönetimle de aslında ilişkili bir şey makro ölçekte. Bu şimdi yapay resiflerin amaçlarından biri de biyoçeşitlilik artışı olduğu için biz tüm bunları konuşurken bir anda müsilaj diye bir şeyle karşı karşıya geldik. Projeniz de Marmara'da olduğu için var olan bir ekosistemi iyileştirmesinden bahsederken bir anda müsilaj var mıydı siz başlamadan önce? Bu sizin sürecinizi nasıl etkiledi?
2019 yılında yerleştirme çalışmalarına başladık demiştim. O zamanlar müsilaj yoktu. Açıkçası benim çalışma konum da müsilaj değil. Uzmanlık alanım da müsilaj değil. Ben müsilajı gördüm ve tanımadım ilk başta. Şöyle ki yerleştirme çalışmaları devam ederken 2020 yılı Ekim ayı. Biz Kınalı Ada'daki yerleştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Suyun altına resif bloklarını yerleştirdikten sonra da kontrol amaçlı bir dalış yapılıyor. Video kamerayla çekimler yapılıyor. İşte yerleştirilen bloklar dağılmış mı, zarar görmüş mü, istenildiği gibi yerleştirilmiş mi gibi çeşitli kontroller var. Ve biz Ekim ayından itibaren yerleştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Her ay bizim su altı görüntülerimiz var. Mart ayında dönüp şöyle bir geriye baktığımda fark ettim ki 2019 yılındaki görüntülerde müsilaj böyle kameranın önünden geçmiş. Böyle tül tül geçmiş, iplik iplik geçmiş. Ve fakat biz onun böyle bir çevre felaketine yol açacağını tahmin edememişiz. Aralık ayında bu incecik iplikler daha kalın bir üst tübü edasıyla suyun içerisinde dolaşmaya başlamış. Fakat ben o zaman da müsilajı çok idrak edememişim. Fakat işte Ocak ayında daldık, Şubat ayında bölgede çalışmaları yürüttük. Mart ayında artık suyun altında resifleri göremez hale geldik. Biz resiflerin üzerinde, yani resifleri ararken tekne ile resif bölgesinin üzerinden geçerken ekosounder dediğimiz bir cihaz vardır. Onunla suyun altındaki işte resif bloğunun yerini tespit etmeye çalışırız ve o bölgeye dalış yapmak isteriz. Ekosounder üzerinde katman katman müsilajları görüyorduk. Yani resifi görmek bile çok zordu. Artık bir noktada oraya gelmişti ki bu Temmuz ayıydı artık. Suyun altında gerçekten bir duvar şeklinde ilerliyordu müsilaj. Ağustos ayı itibariyle de zemine çöktü. Resiflerin üzerine çöktü. Resiflerin aralarına çöktü. Biz artık resifleri görebildik. Bizim en son Ocak ayında görüntüleyebildiğimiz resifler Ağustos ayında tekrar görüntülediğimizde üzerinde birçok canlı olan ama genellikle suyu süzen canlılar olan bir habitata dönüşmüştü. Ortamda pelajik balık yoktu. Yani istavrit gibi, işte lüfer gibi ya da izmarit gibi beklediğimiz balıklar yoktu. Hiçbir eklem bacaklı görmedik. Yani normalde biz resifi attığımızda hemen yengeçler gelir. İlk gelenler yengeçlerdir. Şu anda resiflerde hiç yengeç yok. Eklem bacaklıların müsilaj sırasında kıyıya vurduğunu da biliyoruz. Fakat şu anda resiflerimizin üzerinde suyu süzen tunikat dediğimiz, bazılarının beyin dediği canlılardan çok yoğun bir şekilde var. Algler çok fazla var. Deniz patlıcanları var ki deniz patlıcanları bu dipteki kumları sindirerek beslenir. Dolayısıyla dibe çökmüş olan müsilajı da onların temizliyor olabileceğini düşünüyoruz ve bu noktada çeşitli örnekler aldık. Analizlerimiz devam ediyor. Yani müsilajın resifler üzerinde etkisi olduğunu görebiliyoruz. Buna olumlu ya da olumsuz diyemem. Çalışmalarımız açıkçası devam ediyor. Fakat şunu söyleyebilirim ki resiflerin orada olması doğaya o suyu temizleyecek canlıları üretecek alanı sağlamış. Çünkü şu anda resiflerimizin üzeri suyu süzen canlılarla tamamen kaplanmış vaziyette.
Teşekkürler hocam. Bu Özellikle müsilaj döneminde belgeselde de var. Ateş Evirgen, sualtı fotoğrafçısı, Instagram'dan takip ediyorum onu da. Özellikle pandemi diyorum. Müsilaj döneminde daha da takip ettim. O doğal resif alanlarının bile aslında canlıları ne şekilde etkilendiğini, onun çektiği fotoğraflardan da yakından takip etme fırsatım olmuştu benim. Burada belki soru cevaplara geçmiştik zaten ama bir tekrar geçmeden önce bir hatırlatma yapmak isterim. Barınak belgeselini izlemeyenler için 4 Aralık'ta saat 11'de yine Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nde gösterimi olacak. Oradan da izleyebilirsiniz. Bir soru gelmiş hocam tekrar. Bu acaba ekosistem onarımı için başka yöntemler var mı? Sualtı Parkı dediğiniz de merak ettim ve yapay resiflerle sinerjik olarak çalışılabilir mi diye.
Şöyle, elbette ki su altındaki habitat kayıplarını ya da su altına ya da su altı ekosistemine verilen zararları telafi etmek için başka yöntemler de kullanılabilir. Dediğimiz gibi yapay resifler bir çözüm değil, çözüme giden yolda bir araç. Uygun bölgelerde kullanıldığı takdirde yapay resiflerde olumlu sonuçlar verebiliyor. Ama onun dışında koruma alanı ilan etmek bir bölgeyi zaten en başta insan faaliyetlerini bölgeden uzaklaştırmak, kirliliği bölgeden uzaklaştırmak zaten kaybolan habitatlar için ya da zarar görmüş habitatlar için bence yapılabilecek ilk ve en büyük iyilik olur. Çünkü yani bir şeye iyilik yapıyorum deyip tekrardan başka etkilerle onu daha karmaşık hale de getirebiliriz. Burada yapay resiflerin avantajı şudur ki en doğal materyali taklit edecek şekilde bölgenin doğal yapısına uygun bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Ama onun dışında elbette farklı yöntemler, farklı metotlar var. Bunlar da kullanılabilir. Sualtı parkları zaten yapay resiflerle aynı kavram içerisinde geçmekte. Çünkü biraz araştırırsanız görebileceksiniz ki işte Alanya'daki sualtı parkı yine doğal materyale en yakın taş ya da beton malzemeden yapılmış heykellerden oluşuyor. Kaş'ta yine benzer bir şekilde sualtı parkı var. Çeşme'de yapılmış sualtı heykelleri var. Bunlar da yine beton materyalden Yunan sütunları şeklinde suyun altına yerleştirilmişti. Onun dışında Atatürk heykeli mesela indirildi. Bölgenin konseptine göre ya da sizin dalış noktasını oluşturmak istediğiniz konsepte göre de yerleştirmeler yapabilirsiniz. Mesela bir turisti Konya'da Mevlana'yı ziyarete belki gönderemezsiniz. Hani git bak Konya'da da böyle bir kıymetimiz, böyle bir kültürel değerimiz var diyerek onu yönlendiremezsiniz o tatil programı içerisinde. Ama eğer kıyı bölgedeyse alıp dersiniz ki bakın bizim böyle bir kültürel değerimiz var ve biz bunu suyun altında mevlevileri sergileyerek de size anlatabiliriz. Yani en azından merak uyandırabilirsiniz. En azından ilginç bir dalış ortamı yaratabilirsiniz. Yapay resiflerle su altı parkları, yani bu çeşit bir su altı parkları zaten aynı kavram içerisinde geçmekte.
Çok teşekkürler hocam. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Diğer filmlerde gösterilecek diye. Bir eklemek istediğiniz var mı kapatmadan önce yayını son olarak?
Yani sürdürülebilirlik gerçekten bizim için çok yeni bir kavram. Ülkemiz için çok yeni bir kavram. Bunu hayatımızın her aşamasına uygulamamız gerekiyor. Sadece denizler, deniz canlıları ya da diğer canlılar için değil. Aslında öz benliğimizden başlayarak bu sürdürülebilir kendi kaynaklarımızı nasıl kullanabiliriz? Oradan başlarsak sanıyorum diğer canlılara yönelik de bu sürdürülebilirliği sindirmiş oluruz. Herkese sürdürülebilir, mutlulukta, sağlıkta bir yaşam diliyorum.
Çok teşekkürler hocam katkılarınız için. Katılımınız için evet. Sizlere de teşekkür ederim. Bu Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 14.45'te Çoban'ın Şarkısı belgeseliyle devam edecek. Fakat bu asıl olan yaşamın sürdürülebilirliğidir mottosunu 14 yıldır festivalle yapan bu organizasyon ve kolektif ekibe de çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık festival ekibinin de. Yine son sözü kapatmadan önce ben de yine festivalden aslında bir alıntı yaparak kapatmak isterim. Önce gezegenin sınırlarını, sonra da aslında canlılarla ve birbirimizle aramızdaki bağları fark ettik. Şimdi birlik içinde yeni bir yaşam kültürü oluşturma zamanı. İyi günler dilerim.